Yunus hürmetine. Anadolu'nun iç aydınlığı, bütün Anadolu'nun sevgilisi, insan sevgisinin hoşgörünün sınırlarını yaratılmışı hoşgör, yaradandan ötürü. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil gibi söyleyişlerle kimseye nasip olmayacak ölçüde genişleten Yunus Emre, Tapduk Emre'nin dergahında uzun süre zevk ve hevesle odun taşımış, ayak işleri yapmıştı. Ama Tapduk bir türlü arzuladığı gibi Yunus'u ele almıyor, erenlerin gönül deryasından bir katre sunmuyordu. Yunus bu konuda bir dilekte bulunursa sen hala dünya kokuyorsun deyip savuşturuyordu. Yunus, herhalde benim nasibim burada değil, bir başka şeyhin kapısında diyerek Tapduk'a dahi haber vermeden dergahı terk etti. Ama dergahtan uzaklaştıkça içini bir hüzün kapladı. Tapduk Emre'nin kapısından en basit işleri yaparken bile gönlünde bir aydınlık, bir ferahlık ve bir yumuşaklık vardı. Dergahtan ayrılalı gönlü kararmış, katılaşmıştı. Uzaklaştıkça içini Tapduk'a ve dergaha karşı bir hasret kaplıyordu. Bu yolculuk sürerken bir akşam vakti 7 kişilik bir başka yolcu grubuna rastladı. İçini kaplayan hüzün ve hasrette belki bir hafifleme olur diye kendi de onlara katıldı. Yol arkadaşları ermiş kılıklı, yaşlıca insanlardı. Güven veren halleri vardı. Birlikte sürdürülen bu yolculuk sırasında bir an geldi ki hiçbirinin çıkınında, azlık çantasında hiçbir şey kalmadı. Bir yerde mola verdiler, açlık canlarına tak etmişti. Bu 7 arkadaştan biri ellerini kaldırıp Yaradan'a niyazda bulundu. Bu dua ve yakarışın ardından önlerinde türlü yiyeceklerle donanmış bir sofra peyda oldu. Yediler, içtiler, Rablerine şükrettiler. Bundan sonra bu 7 yolcudan her birisi yolda acıktıkça dua etti ve yemekleri ilahi bir lütuf olarak ikram edildi. Sonunda dua sırası Yunus'a gelmişti. Yunus soğuk terler döküyordu. İşin içinde mahcup olmak vardı. Yol arkadaşlarının her birisi Allah katında makbul kişilerdi ki duaları kabul görüyordu. Kendisinin böyle bir imtiyazı yoktu ama duayı yapacaktı. Çaresi yoktu. Bütün varlığı ve içtenliğiyle Allah'a yalvardı. Ya Rabbi, şu yol arkadaşlarımın sana kimin yüzü suyu hürmetine yalvardılarsa ben de onun yüzü suyu hürmetine yalvarıyorum. Beni mahcup etme. Bu duanın arkasından öncekilerin 2 katı yiyecek içecek lütfedildi. Şaşkınlık sırası bu sefer 7 yolcudaydı. Sordular, ey arkadaş, sen kimin hürmetine dua ettin? Yunus, önce siz söyleyin dedi, açıkladılar. Biz Tapduk Emre'nin dergahında Yunus adında çok makbul ve muteber bir derviş varmış. Onun hürmetine Allah'a yakarmıştık. Yunus esas şimdi mahcup olmuştu. Yunus'un kendisi olduğunu açıklamaya utandı. Tapduk Emre'ye karşı da kalbini bozmuştu. Halbuki Tapduk ona Allah yolunda epey dereceler kazandırmıştı. Büyük bir pişmanlık içerisinde bedeninden sıyrılmış bir ruh gibi akarak Tapduk'un dergahına döndü ve şeyhine bu defa kendisini kayıtsız şartsız teslim etti. Görev şuuru. Osmanlıların ilk Şeyhülislam'ı Molla Fenari, ki kendisi 1350-1431 yılları arasında yaşamıştır, Şeyhülislam olmadan önce Bursa kadısıydı. Onun kadılığı sırasında bir adam pazardan bir at satın aldı. Fakat alışverişin hemen arkasından atın hasta olduğunu fark etti. Geri vermesi gerekiyordu ama satın aldığı adamı zorluk çıkartır, atın hastalığını kabul etmez diye önce kadıya gidip resmi kanaldan işi sağlamak bağlamak istedi. Mahkemeye gittiğinde kadıyı Molla Fenari'yi yerinde bulamadı, işini ertesi güne bıraktı. Fakat at o gece öldü. Adam ertesi gün olanları kadıya anlattı. Mağdur olduğunu, ne yapması gerektiğini sordu. Molla Fenari, senin zararını ben ödeyeceğim dedi. Adam hayretle kadıya baktı. "Niçin siz ödeyeceksiniz efendim?" "Konuyla sizin hiçbir ilginiz yok ki," dedi. Molla Fenari ise, "Evet öyle görünüyor ama aslında benim de suçum büyük. Eğer sen dün makamıma geldiğinde ben yerimde olsaydım, olaya müdahale eder, atı geri verdirir, paranı iade ettirirdim. At da sahibinin elinde ölmüş olurdu. Bu imkan şimdi maalesef yok olmuştur. Senin zararına benim makamımda bulunmamam sebep olduğu için de zararını ben ödeyeceğim," dedi ve hakikaten de atın parasını adama iade etti. Aradaki fark. Anadolu'nun yetiştirdiği en büyük velilerden birisi olan Hacı Bayramı Veli, Anadolu kökenli başka birçok bilgin ve erenin de üstadıdır. Bunlardan biri de Fatih'in hocalarından olan Akşemseddin'dir. Akşemseddin, Hacı Bayram'a bağlanışından kısa bir zaman sonra zekası, anlayışı, kavrayışı, en önemlisi de şeyhine tam teslimiyeti sayesinde icazet yani diploma aldı ve irşatla görevlendirildi. Akşemseddin'in bu başarısı Hacı Bayram'ın diğer müritleri arasında kıskançlığa sebep oldu. Bunlardan birisi Hacı Bayram'a sordu. "Efendi Hazretleri, 40 yıldır talebeniz olanlar henüz halifeliğe sizi temsile layık görülmezken Akşemseddin'in kısa zamanda bu rütbeye ulaşmasının sebebi ne ola ki?" Hacı Bayram, gerek maddi gerekse manevi hayatta yükselmenin veya yerinde saymanın sebebini açıklarcasına cevap verdi. "Bu köse yani Akşemseddin bizde ne gördü ve ne işittiyse hemen inandı ve teslim oldu. Sebep ve hikmetini sonra kendi kendine bulup öğrendi. 40 yıldır hizmetimizde bulunanlarsa bizde gördüklerinin ve duyduklarının önce sebep ve hikmetini öğrenip sonra inandı ve teslim oldu. İşte aradaki fark budur." İki er kişiyle bir hatun kişi. Hacı Bayramı Veli Sultan II. Murad'ın saygı duyduğu manevi önderlerdendir. Hükümdarın Hacı Bayram'a saygısı o derece büyüktü ki ona mürit olanlardan vergi almıyordu. Ama gelin görün ki bütün Ankara halkı Hacı Bayram'ın müridi olduğunu iddia ediyordu. Ankara'da kimden vergi isterse ben Hacı Bayram'ın müridiyim deyip işin içinden sıyrılıyordu. Bu durum hükümdara yansıtıldı. Hükümdar Hacı Bayram'a bir mektup gönderdi. "Gerçek müritlerinizin sayısını bana bildiriniz. Sizin bildirdiğiniz herkes vergiden muaf tutulmak üzere kabulümdür," dedi. Hacı Bayram, devletine saygılı bir maneviyat büyüğü olarak kendisine bağlılığın kötüye kullanılmasından zaten şikayetçiydi. Mektubu fırsat bilerek müritlik iddiasındaki herkese haber saldı. "Falan gün, falan yerde toplantımız vardır," diye. O gün hemen bütün Ankara halkı şeyhlerinin davetine uyarak bildirilen yere akın ettiler. Hacı Bayram bir tepeciye kurduğu siyah kıl bir çadırdan çıkarak kalabalığa sordu. "Beni seviyor musunuz?" Kalabalık hep bir ağızdan karşılık verdi. "Elbette seviyoruz." "Bana yürekten bağlı mısınız? İstesem benim için canınızı verir misiniz?" Kalabalık cevap verdi. "Canımız senin yolunda feda olsun efendimiz." Hacı Bayram bunun üzerine, "Bugün bana inananları şu çadırın içinde bir bir kurban edip canlarını cennete göndereceğim. Şimdi bir kişi çıksın," dedi. Kalabalıktan bir kişi çıktı, Hacı Bayram onu çadıra aldı. Çadırda önceden hazırlattığı koyunlardan birisini keserek kanını çadırdan dışarıya akıttırdı. Dışarıdakiler adamın gerçekten kurban edildiğini sanarak ürperdi. Hacı Bayram dışarıya çıktı. "Bir kişi daha gelsin." Bir adam daha çıktı. Onu da çadırı alıp aynı işlemi yaptı. Sonra dışarı çıktı ve bir kişi daha istedi. İşin şakaya gelir yanı yoktu. Giden gidiyordu. Bu defa bir şaşkınlık ve duraksama görüldü. Yine de bir hanım ileriye çıktı. Hacı Bayram onu da çadırı aldı. Aynı şeyi tekrar etti. Dördüncü defa Hacı Bayram kurbanlık isteyince tek kişi çıkmadı. Hacı Bayram artık hükümdara cevap verecek durumdaydı. Sultanım, vergiden affedilmek üzere gerçek müritlerimi sormuştunuz. Benim gerçek müritlerim iki er kişiyle bir hatun kişiden ibaret üç kişidir. Kıymetli arkadaşlar, kıssadan hisseler aktardık sizlere. İnşallah başka programımızda tekrar buluşacağız. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşçakalın.